Ayrım 1. Kuzgunlar ve Leşler 2. Cilt Erol Toy. Yaz Yayınları Kasım 1998 İstanbul. Bu kitap 400 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Haziran 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Kuzgunlar ve Leşler Erol Toy. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. ve 17. yüzyılda Celali isyanlarını bastırışını, din devletiyle töre devletinin hesaplaşmasını, yani Türkmen'in kendi devleti tarafından hazin bir şekilde kıyımının öyküsüdür. Dün de günümüzü anlatan bu roman, 80 öncesi ve sonrası birikimleriyle okuyanlara çok şey ifade edeceğine inanarak 3 cilt halinde yeniden okuyucuya sunulmuştur. 2. Cilt. Kim ürete bak kimler üleşe, güç yetmez böyle çıvgar güleşe. Ol görüp davranalım yoldaşlar, ya devlet başa ya kuzgun leşe. İkinci kısım. Kocaman bir suratta küçücük bir ağız örneği kapıdan içeri girdiler. Kalın kesme taştan duvarı bir adım daha açtılar. İçerisinin serinliği ürpertti tenlerini. Şarap fıçılarının büyüklüğü aydını irkiltti. Aralarında ucu görünmez yollar açılmıştı. Çolak solu bildik adımlarla doğru yürüdü. Malta limanından buraya nasıl geldilerse öyle koridorları dolandılar. Aydın ustasının ardı sıra gidiyordu. Birkaç kez sağa sola döndükten sonra önlerine bir kapı geldi. Solu kapıyı açtı, bir bölmeyi geçtiler. Paravanın hemen önünde Bursa İpeklisi'ne boğulmuş küçük bir şarap fıçısı gördüğünü sandı Aydın. Solu fıçıya yaklaştı, sol eliyle uzandı. Fıçı ay diye yerinden fırlayınca şaşırdı. İncir peltesi örneği gerdanını titreterek döndü kadın. İpeklinin içinde kalın bıngıldak bedeni daha bir büyüdü, kalınlaştı. Çığlığını tanımlarken elin kır diyerek kollarını havalandırdı. Her biri birer but kalınlığındaki kollar birden havada kaldı. Yüreğimi oynatırsınız efendim diyen sesi birden inceldi. Bilirim bunu sizden başkası yapamaz ama herkesin de yine de yüreğim ağzıma gelir, korkarım. Dedikten sonra sarmaşmakla eğilmek arası bir davranışla sokuldu. Özlettiğinizden, herkesin de unutmaya çalıştığımız bir özlem haline geldiğinizde bitivermenizden korkarım. Hoş geldiniz dedikten sonra kuntluğundan umulmaz bir devinim gücüyle döndü. Alvero diye seslendi içeriye. Alvero, koş bak kim geldi. İri kadının Alvero diye seslendiği sahtiyan bıyığını ağzının üstüne bir kaytan gibi gererek kolları yarı açık bölmeye girdi. Soluyu görür görmez seyirtip diz çöktü. Kolunun birini yerden dolaştırarak şövalyece selamladı. Efendimiz, umudumuzu kesmiştik. Artık gelmeyecek, gerektiği gibi hizmet edemedik. Darılttık ve bereketimizi yitirdik demekteydik. Gelişiniz mutluluğumuzu, onurumuzu arttırdı. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aydın iri gözlerle bakıyordu olup bitene. Solu çengel eliyle sakalını okşuyor, önünde olup bitenlerden habersizmişçesine bakınıyordu. Gördükleri Aydın'ın yanaklarını kızartmaya yetmişti. İri kadın ipek giysilerinin içinde her yanını titreterek, ''Alvero doğru söylemekte efendim'' dedi. ''Az önce konuştuk sizi, devşirmeye çıktığınızı işitmiştik. Salih Reis Efendimizin geçerken uğrayacağını umuyorduk ama ne zaman geçeceğinizi bilmediğimizden üzülüyorduk da. Akdeniz'in batısına kayalı bizleri unuttular dedi Donna Dolores. Sonra gücendirdik mi diye düşündük uzun uzun. Kişi kendinde kusur bulamamak da bilirsiniz. Nice ararsak arayalım yine de özünü birlikte bulduğumuzdan mıdır nedir, sonuçta suçsuzluğumuza güvenmekteydik. Gelişiniz bizi bağışladı, kendi kendimizden hesap sormamızı engelledi. Donna Dolores çengelini kavradı solunun, çekiştirerek bölmenin ardındaki merdivene sürükledi. Aydın ustasının ardınca yürürken Alvero önüne geçti. Siz böyle buyurasanız beyzadem. Aydın Alvero'nun dediklerini duymamışçasına adımladı. Tam bir omuzda sahanlığa yıkacakken gelsin diye buyurdu solu. Alvero bir ipek perde gibi kayıverdi Aydın'ın önünden. Şişman kadının töperlenir gibi çıkışına baktı bir. Solunun gizemli sözcüğünün etkisinde hemen bir adım gerisine tırmandı. Arayı açmadan yukarı çıktılar. Duvarlarda ipek İsfahan, yerlerde yün Türkmen halılarının üstünde kadife minderler kaplı bir geniş odaya girdiler. Daha onlar bağdaş kurarlarken ellerinde tepsiler, kucaklarında sürahiler, ipek giysilerinden bedenlerinin tüm ayrıntıları beliren genç kızlarla, ayaklarında dizlerine değin ipek birer çakşırdan başka giysi olmayan genç erkekler çevrelerinde dönmeye başladılar. Donna Dolores çolağın dizinin dibine bağdaş kurdu. Dizi solunun dizine değiyordu. Topuklarına değin uzanan upak giysi otururken açılmış, kadının dizi yeni temizlenmiş bir ayna gibi ışıldamıştı. Aydın elinde olmadan ipek giysinin açıkta bıraktığı bütün bölümleri belleğine yerleştirdi. Zaman zaman çimdiği köylerindeki pınar berraklığında bir tenin kalçalarına doğru akıp gittiğini görmek irkiltti onu. Şişmanlığına göre çok yaşlı olması gereken kadının çevikliğiyle, teninin bu duruluğu bir kadını ilk kez böylesine ayrıntıyla gören aydını sersemletmeye yetti. Bir türlü kesin bir anlama ulaşmadığından ötekilerin tazeliğini sezemiyordu. Kadın solunun sakallarını okşayarak, ''Reis efendim nasıllar? Ol görüp bizi unuttular mı?'' dedi apaçık. Solu elini mintanına soktu. Aydın gözlerini baldırlarından aldı, alır almaz da gözleri yanakları yanmaya başladı. Bir çırpıda kurulan sofranın başında beklemekte olan sarışın bir kız, bütün kanının yüzüne sıçramasına yetmişti. Solu elini çıkardığında ucunda bir elmas parlıyordu. Kadının gözleri elmas ışıltısında büyüdü, göz bebekleri gün ışığını yansıtmaya odaklandı. ''Oh, gracias!'' dedi. ''Unutmamış!'' Aydın o unutmamışı anlamadı. Ondan sonra da hep bilmediği bir dilde konuştular. Çolak solu kendi dilini nasıl şarıl şarıl konuşmaktaysa kadının dilini de aynı biçimde güldür güldür götürüyordu. İlkin dilini değiştiğini anlamadı Aydın. Kıza takılmasından konuşulanların hiçbirini anlamadığını sandı. Sonra birden irkildi, bilmediği sözcüklerin akıp gitmesinden de anlamsızlık. Ellerini göğsünde kavuşturarak bekledi. Bir tanıdık sözcük ayırmak kaygısına düştü sonra. Tüm dikkatini konuşmalara verdi. Hiçbir şey ayırmayınca sıkıldı. Yeniden Donna Dolores'le çolak soluya durmaksızın şarap sunan kıza baktı. Baktıkça saçlarının ucundan tırnaklarının dibine değin ateşe battığını sandı. Ağız ağıza durmaksızın konuşan Donna Dolores birden sözünü kesti. Sunucu kıza baktı. Gözünün kuyruğu aydını süzdü baştan ayağa. Sonra kıza bir şeyler söyledi. Kız yumuşacık yerinden doğruldu. Aydının kolunu kavradı. Dirseğinden beynine bir alaz dolandı çömezin. Dili damağı kurudu. Tükrüğü yumruk gibi boğazına saplandı, yutkundu. Dilini ağzının içinde çevirmek istedi. Başaramadı. Büyümüş, bütün ağzını kaplamıştı sanki. Parmaklarını kaslarında dolandırarak çekiştirmek istedi kız. Aydın bir kaya gibi oturduğu yerde kıpırtısız kaldı. Donna Dolores kaşlarını çattı bu kez. Kıza yerinden bir şeyler söyledi. Kız yüzünün çizgileri değişmeden iki kolunu birden kavradı Aydın'ın. Kıpırtısızlığından üzgün öyle durakladı. Donna Dolores bu kez soluya döndü. Solu gözlerinde buyruk karışımı bir beğeniyle baktı Aydın'a. ''Gerektiğinde seni bulurum.'' dedi. Genç kız kaya sandığı gencin yeğeniliğine şaştı. Aydın göz açıp kapayıncaya kalkıvermişti. Kızın önderliğinde kapıdan çıktılar. Hemen yandaki odanın kapısını açtı. Arkalarından şakırdayan Donna Dolores'in buyruğu kapıdan geçerlerken bir tepsi olarak somutlaştı. Tası eliyle doldurdu genç kız. İnce beyaz parmaklarının boğumları şarabın kızılıyla donandı. Uzatırken... ''Ben Ingrid'' dedi. ''Hoş gelmeksiz.'' ''Hoş gördük.'' diye yanıtladı Aydın. ''Adım Aydın.''
''Aydın güzel at.''
''Ingrid de.'' İnce parmaklarının serinliğini yanan avuçlarında duydu Aydın. Tası kızın dudaklarını yudumlarcasına dikti başına. Çolak soluyla Aydın yanlarından gittikten sonra da tırmanmalarını sürdürdüler. Liman caddesinin basamak basamak yükselmesi soluklarında bir değişim getirmedi. Kara cübbelerinin içinde alışkın adımları yokuş yukarı ilerlediler. Basamakların düzgün kesilmiş taşları adımlarının altında kaygan kaygan gülümsedi. Birbirine bakmadan, tek sözcük söylemeden yürüdüler. Basamakların sonuna geldiklerinde sağdaki geniş han kapısından içeri girdiler. Kavas şöyle bir doğrulup kalkmak istedi. Onların çoktan önünden geçip mermer merdivenlere sardığını görünce tembel tembel uyuklamasını sürdürdü. İki kat çıktılar, sahanlıkla saha yöneldiler. Uzayıp giden koridorun üstündeki kapılara bakmadan sona değin yürüdüler. En sondaki kapının tokmağını kavradı çopur boğa. Sağa doğru kanırttı, kapı açıldı. İkisi birden girdiler. Francesco Cronulu'nun yazmanı küçük tahta masasının başında sırıtıyordu. Gözlerine inen başlıktan ötürü aldırışsız sırıtmasını sürdürdü. Onlar da aldırışsız iç kapıya yöneldiler. O zaman esmer kıvırcık saçlı genç adam ucuzlanmışçasına yerinde doğruldu. ''Bir dakika sayın pederler'' dedi. ''Bir isteğiniz mi vardı?'' Çopur köre bir göz attı yürümesini durdurmadan. Sessizce ilerlediler. Genç adam kör beli kapıya uzandığı an önlerine geçti. ''Önce ne istediğinizi bildirmeniz gerek.'' Sözünü bitirmesine kalmadı. Körün demir kolu kapıyı açtı. Genç adam geri geri odanın ortasına savruldu. Francesco ürküyle doğruldu yerinden. Çopur başlığını çıkarınca güldü. Hemen ardından yerlere kadar eğilerek, ''Bağışlayınız efendimiz'' dedi. ''Bendeniz bile sizi tanıyamadım. Yazmanımı bağışlayınız.'' Bir eliyle selam işareti verirken ötekiyle yazmana çıkmasını buyurdu. Genç adam içinde kalmış bir hıncın allak bullak ettiği suratına iğreti bir gülücük yerleştirmeye çalışarak efendisini izledi. Geri geri yarı eğilmiş bir durumda dışarı çıktı. Kapıyı ardından kapatırken gelenlerin kimliğini düşünmeye durdu. Bir türlü çıkaramayarak başını salladı. Sonra kızması mı sevinmesi mi gerektiğini bilmeden geçip hazeren sandalyesine oturdu. Francesco birkaç kez üst üste selamladıktan sonra maun koltuğunda oturdu. Odanın neredeyse yarısına değin uzanan ağır Venedik yapısı maun masa koyu koyu ışıladı devinimlerini yansıtarak. ''Hiç beklemiyorduk, hiç ummuyorduk. Levent devşirmeye gittiğiniz çalınmıştı kulağımıza. Efendim de bir haber ulaştırmadığından şaşırdık.'' ''Geçen gelişimizde yazman yoktu Francesco'' dedi Chopper. ''Yasef Efendi'nin işleri iyi gidiyor olmalı.''
''Sayenizde efendimiz, Turgutça Paşa'mızın gölgesinde gün günden iyiye gitmekte.''
''Duyduklarımız doğruysa Tanca ve Marakeş'ler başka, Anvers'le Manchester ve dahi Paris'e de iş yerler açmış efendim.''
''Evet, bendeniz de böyle bir şey duydum, henüz kesin mi bilememekteyim. Eğer kesinleşirse takdir edersiniz ki buralarının bize bağlanması daha bir kolaylık olacaktır. Çünkü belki duymadınız efendim, İstanbul'a yerleşmeyi düşünmekte.''
''Kendi ağzından da duyduk bunu. Ne var ki İstanbul'da Dalaver'e dönmemekte henüz.''
''Anlayamadım. Bağışlayınız. Bilmektesiniz ki efendimiz dürüstlüğüyle tanınmış olup...''
''Beri bak, seyrek sakal.'' dedi kör. ''Az biraz daha zırvalarsan şamar gelmekte. Biz buraya Yasef Nassi'nin hilelerini dürüstlük diye yutmaya gelmedik. Sana böyle buyruk verilmekteyse söyle ona. Venedik'in San Antoine kanalı bilmediğimiz yer değil.'' ''Varır kellesini keser, konağını da ateşe verip altınlarını yüklediğimiz gibi maşrika döneriz. Hem bakarsın Venedik Doğuş'u da ayrıca ödül verir.''
''Bendeniz bir kusur mu işledim efendimiz?'' diye alttan aldı Francesco. ''Sanmamaktayım. Bilmektesiniz ki sizden gizli hiçbir iş işlememektedir efendimiz.''
''İşlememektedir de biz limana girer girmez Akdeniz'e açılan Venedik gemilerine ne olmaktadır?'' Turgutça reisi kandırdığını sananlar şamarı yediklerinde pişmanlığa zaman bulamazlar. Bunu salt sen bilme, efendine de bildir ki bundan öte iki yanlı çaşıtlıktan vazgeçsin. Bir dahi aynı oyunu oynadığını işitirsek kulaklarını kendi ellerimizle keseceğimizi de ekle. Dilersen seninkileri kesip yollayalım ki güveni artsın.
''Efendim, efendilerim.'' diye yerinden doğruldu Francesco. Kapaklandı önlerinde. ''Bu aciz kulunuzun efendisine bağlılıktan öte suçu yoktur. Bilmekteyim siz bu bağlılığa hiçbir zaman kızmazsınız. Ancak kabul buyurursunuz ki çaşıtlık tek yanlı olduğunda asıl haber kaynakları kurumaktadır.''
''Ya böyle olmaktadır da bizim efendin hakkında edindiğimiz tek yanlı bilgiler ne olmaktadır?'' dedi Körveli. ''Sen dediklerimizi ilet.'' ''Bizi yatıştırmaya sıvanırsan kulakların elden gider ki bir daha gelmeyesiye.''
''Bendeniz bildirildiği ölçüde durumu açıklamaya çalışmakta.''
''Uzatma çıfıt.'' diye gürleyiverdi Chopper. ''Biz senin hangi ipte oynadığını çok iyi bilmekteyiz. Adem'i avanak yerine koyup ardından dolap çevirmek nicedir anlaması kolay. Kolay ya, şimdilik uyaralım dedik. Elimizi uşak kanına bulamak yaraşmaz bize. İletesin ki yinelerse kusurunu olacakları iyi bilsin.''
''Efendimiz, bendeniz sunmak istiyordum ki...''
''Hele şuna da, söylendireceğimize sürükleyip çolak soluya teslim eyleyelim.'' diye kalın kalın güldü kör ve güldüğüne pişman oldu.
Şimdiye deyin bütün söylemelerine karşın bu adın böylesine gizemli bir korku yaratacağını sanmadıklarından dememişlerdi. Francesco daha adı duyar duymaz zehirlenmişçesine yemyeşil oldu. Şakakları, boyun damarları, guatrı alnı zonkladı. Boğuluyormuşçasına elini Mintana'nın iliğine götürdü. Açıklığına şaşırdı. Ağzını açtı kapadı. Boncuk boncuk terleyerek, ''Ne ki buyurursunuz aynen aktaracağımdan kuşkunuz olmasın efendilerim.'' dedi. ''Yeter ki az önce buyurduğunuz işlemden uzak tutunuz beni. Yeter ki çolak solu efendimiz uzak durmasını sürdürsün.'' Çopur eliyle ağzını kapaması aralarında ne geçtiğini soracaktı yutkundu. Böylesine ürküyle kendinden geçtiğine bakılırsa iki yanında sözünü edemediği bir korkunç olay geçmiş olmalı aralarında. Üstelemenin adamı daha da kötü edeceğini anlayarak, ''Tamam, bu fasıl bitti.'' dedi. ''Bundan öte iki yanlı çalışmak yok. Dilerse varıp İstanbul'a yerleşsin. Ne var ki Venedikli'ye üç kuruş için çaşıtlık etmesin. Kendini çok kurnaz sanan çukurunu da kendi kazmaktadır bilsin. Sana gelince, geçen seferde bize 1000 altın yanlış hesap yaptırmışsın.''
''Rica ederim efendilerim.'' diye atıldı Francesco. ''Ne ki konuşulmuştur, aynen ödenmiştir. Bilmektesiniz, özellikle ben herkese yanlış hesap görebilirim. Ama Turgutça paşamız söz konusu olduğunda böyle bir suçu işlemek değil, tanıklığına bile katlanamam. Size yanlış aktarmış olacaklar.
Bize yanlış aktaran sonra başına geleceği bilmekte. Oyu neden bilmemekte anlaşılan. Bundan öte Turgutça reisin kararı kesin, ücreti gemide saptayacağız. Ve dahi efendinden şimdiye kazandığını geri alacağız. Haksız kazandığını ama. Bize dediği gibi Adem başına 16'nın üstündekini... Yoksa komisyonunda gözümüz yoktur. Dilerse fazlasını alabilirdi. Turgutça reis bir şeye dayanamaz. Aldatılmaya. Aldatan sultan olsa bunun öcünü çıkartmayı bilir. Bildir ki efendine hınç birikimi bardağa taşırmakta.
Hemen varır anlatırım efendilerim. Hemen bugünden tezi yok. Efendimin buyruklarını da size Cerbe'ye yetiştiririm tezden.
Anlaştık. Ne zaman nereye indirileceğini de bildirirseniz iyi olur. Ancak bizim ne yana gideceğimizi başkalarından bir dahi duymayacağız. Bundan güvenimiz tam. Şimdi gelelim senden edineceğimize. De bakalım, İspanyol, İngiliz ve dahi Felemenk tekleri nice bir yol izleyerek hangi zamanlarda seferden dönmekteler?
Bu konuda kesin bir bilgim yoktur efendilerim. Duyduklarım da sanırım size yetmez. Sanmıyorum ki efendimin de bir bilgisi olsun.
Biz sanmaktayız. Amcası da kendisi gibi Hristiyan olup portakalda iş tutmakta. Gerçi pek rahat olduğu söylenmezmiş. Ancak yine de iş tutmayı sürdürebildiğine göre bu yana aktardığı çok şey olmalı. Bahri Umman kentlerinde iş yeri kurduğunuza göre gidiş gelişlerden habersiz olmanız mümkünsüz. Efendinle konuş, bize sağlam bilgilerle gel. Ay dönümüne 10 gün var, Cerbe'ye yetişir misin?
10 gün çok az değil mi efendilerim? Buradan gideceğim, oradan döneceğim...
Az biraz yollu gemiye binersen 5 günde tamamlarsın. Biz insafımızı gösterdik. Sen Yahudi pazarlığını sürdürmektesin dedikör. 10 yeter mi? 5'ten mi başlayalım, karar ver.
Size utançlı olurum, korkusundayım efendilerim. Bilirsiniz söz veren de yerine getirmeli. Hele söz size verilmekteyse.
Doğru dedi Çopur. Verilen söz yerine getirilmediğinde getirtiriz biz. O yüzden 2 gün daha izin sana bol keseden.
Hemen yola çıkacağım efendilerim. Hemen Venedik'e gidecek ilk gemiye bineceğim.
Ve dahi Cerbe'ye gelişinde sağlam bilgilerin olacak. Eğer umduğumuz gibi çıkarsa verdiğim bilgiler, efendinin bizden sakladıkları yanına kalacak bilesin dedikör.
Çaşıtlık değil ha diye düzeltti Çopur. Salt altın.
Anlamaz mıyım efendilerim, tasanız olmasın.
12 gün sonra bütün istediklerinizin olabiliri buyruğunuzdadır.
Olabilir değil dedikör, tamamı. Olabilirle işi geçiştirmeye dursak sizin gereğiniz ne? 3 adam salarız 3 yana, az biraz altın sokarız kuşağına. 3 sarhoşla 5 orospu olabilir, sağlar bize. Onunla yetinmeyeceğimizden sizden istemekteyiz. Birinci el gibi bileceğinizden. Yoksa öylesi aşağılanmaya biz bile razı gelmemekteyiz. Bildir efendine. Bildirecekleri bundan fazla olmaz ise gözümüzdeki yerini anlasın.
Ben de bunu demek istemiştim efendim. Olabilirden kastım bizim sağlayabileceğimizin tümünü belirtmekti.
Oldu şimdi. Baş başa verip yeniden dolap düşünmeyin. Görmektesin, işimize yaramayacak olsanız bu hınçla davranışımız başka olacaktı.
Biz her zaman efendilerimizin işlerine yaramayı görev saydık. Bunun için hiçbir şeyden kaçınmadığımızı bilmenizi dilerim.
Ödediğimize göre iş görmemektesiniz bildiğimiz, dedi çopur. Çoğu zaman verdiğiniz bilgileri kör yoldaşımın dedikleriyle papazlar da veriyor bize. Sizin yerinizin başka olması için daha üstün ve dahi üst düzeyden bilgiler vermelisiniz ki has şaşıtımız diyebilelim. Ancak sen de bilmektesin, her şeyin ticareti yapılır. Gerektiğinde 2-3 yanlı. Bilginin ticareti zordur. Neden dersen bilgi tek başına değer değildir. Uygulama aracı olabildiğinde geçerliği vardır çünkü. Doj örümcek ağı gibi sarmış Akdeniz'i. Biri kesik olsa zararı olmaz. Diyeceksin ki siz de sanmış durumdasınız. Doğru. Birinin eksikliği bize de bir şey yitirtmez. Demek istediğimiz de bu. Ya bize yaraşır olacak, üst düzeyden bilgi verecek ya da yarayışsız bilgiyi neyleyelim? Bir kez iki yanlı olduğunu sezdiler mi özü değil, bilinmesini istediklerini anlatırlar. Bu da bizim işimize gelmez. Neden dersen altında tuzak yatar. Efendin 3 altın fazla kazanacak diye bize böyle bir oyun oynamakta. Son kez uyarıldığını anlat. Turgutça reis uyarılmasını kesinlikle istediğinden, bize kalsa iş çoktan bitmişti.
Bütün söylediklerinizi olduğu gibi aktaracağım efendilerim. İzniniz olsa limana varıp gemi bakayım.
Biz baktık, dedi kör. Tez davranırsan Siraküza'ya varacak gemiye yetişirsin. O Napoli'ye gidecekmiş. Ama orada Venedik'e aktarma olacak bir gemi varmış. Böylelikle zaman kazanırsın. Kaçırırsan ilk gemi yarından sonra. Biz de 2 günü ondan verdik. Ola ki hemen davranamazsın.
Siz buyurduktan öte efendilerim, hemen yola çıkmayı dilerim, hemen. Zıplayıp davrandı. Masanın çevresini dolandı, bakındı yüzlerine, kapıya yöneldi. Tam açarken durakladı. Yeniden önlerine geldi, selamladı, yerlere değine eğilerek doğruldu. Sanırım bana buyruklarınız bu kadardı. İkisi birden başlarını salladılar. Francesco oyalanmadan kapıya ulaştı, çıktı. Yazmana başıyla işaret verdi. İş yerinden birlikte çıkıp gittiler. Bua Veli'ye baktı, Veli Bua'ya.
Bu kez ümüğüne çökelim çolağın, dedi kör.
Adını anar anmaz kalbi duracaktı Francesco'nun. Böylesine korkmasına neden nedir bir öğrenelim. Niceyse anladığımız bir gizli anlaşma var aralarında. O pek uğramıyor. Bu da korkusunu sürdürüyor. Yüz göz olmaması da iyi.
Bilir işini çolak bilge. Biz de bilirsek az biraz bundan öte kullanacağımız yeri biliriz.
Söyler mi? Baksana ikisi de ağızlarını açmamakta kararlı. Sıkıştırsak bir kaçamak buluverir. Anladığımızca ürkünç bir iş. Çolak yoldaşımızın yinelemekten de utandığı bir iş. Yoksa anlatırdı bir güzel ki çoktan biliyor olurduk.
Bundan öte selamımı iletin dediğinde var kendin el et diyeceğiz. Adama acıdık, bilseydik ortaya atmazdık. Bizim korkumuz yetmiyormuş gibi. Say neden korkar insanoğlu?
Korkutmadığından. Korkutabilse korkar mı?
Korkmadan, korkutmadan da yürümeli işler değil mi?
Neyi aramaktasın veli yoldaş, dedi bu.
Cenneti mi? O bir düş. Herkes için düş. Sen de aramaya çıktınsa işimiz bitiktir.
Birden durakladı.
Hem bize kalırsa şimdi çolak yoldaşımız kendi cennetini kurmuş olmalı. Francesco'ya 12 gün vererek biz de zaman kazandık. Dilersen az biraz da biz banalım cennete.
Dilemeyen ya bunaktır ya avanak, cavlak yoldaş.
Biz de böyle bir niyet mi görmektesin ki cenneti ararız diye kınamaktasın? Ararsak buluruz da. Haydi varalım ve dahi görelim ustamızla çömezimiz nişlemektedirler.
Varırken de Don Mantof'a uğrayalım. Kemerde altın tükenmeden Don Pedro'nun kitaplarını alsak iyi olur. Deli keşiş alaya oturur sonra.
Hani oturursa da haklı. O bilim için nelere katlanıyor. Biz bilisizliğe neler harcamaktayız.
Bilisizlik mi saymaktasın sen bunu? Yanlış.
Şimdi çolak gibi konuşturacaksın bizi. Elbette kendimizi sınamaktan korkacak ölçüde kavşadıysak iş başka. Korkmaktayız yoldaşım. Salih Reis'in izninden beri bayağı korkmaktayız.
İyi ya, varır sınarız. Baktık götürememekteyiz, şarabın üstüne yükleyip kendimizi avuturuz. Hem bakarız çömezimiz bizim eksiğimizi doldurabilmekte mi?
Desene, boşuna yanına almadı onu çolak.
Bilmemekte misin? Uçkur oyunun da üstüne yoktur. Sınamaya sıvanmasa dil bilmez oğlanı çeker götürür mü?
Öyleyse oyalanmayalım.
Francesco ile yazmanın açık bıraktıkları kapıları arkalarından kapatarak cübbelerinin başlıklarını indirdiler. Saint Jean şövalyelerinden bir ayrımları kalmadı örtününce. Geldikleri yoldan basamakları ağır ağır inerek Don Gonzales'in hanına yöneldiler. 1. ayrımın sonu. Sayfa 19.